Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bir soru sorduk. Kimsin sen? Soruyu soran ben değilim aslında. Dün bir baro başkanını yumruklayarak iten, çekiştiren polisti. Ama o soru hepimize soruldu diye anlatmaya çalıştım. Çünkü avukat dediğiniz kişi sizin hayatınızın içinden biridir. Üstelik bir hukuk insanı olarak kullanmaya çalıştığı anayasal özgürlüğün çiğnenmesi hepimize karşı yapılmış bir harekettir. O yayın şu anda Ünsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun hadi Periskop izleyicileri yayın paylaşmak üzere. Ben de hemen sosyal medya üzerinden yapayım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım gitti. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere bu yayının başlığının gazetelerin yazdıkları yazamadıkları olmasının anlamı çok net görülüyor. Çünkü gazeteler bazı şeyleri yazamamış. Mesela Hürriyet gazetesinden bugün size bir şey göstereceğim. Az önce İlhan Cihaner bir hukukçu olarak o da dostlarının yanında baro başkanlarının şu anda Eskişehir yolunda tutulduğu yerden bir tweet paylaştı bir fotoğrafla birlikte. Dün geceden beri ne oldu? Çok şey oldu, hiçbir şey olmadı. Ama bugün önemli bir gün. Bugün 23 Haziran. 23 Haziran'ın bir manası var. Neydi 23 Haziran? Bir düşünün bakalım. 23 Haziran'da ne olmuştu? Geçen sene bu aralar ne yapıyorduk biz mesela? Geçen yıl. Hukukla bağlantısı neydi geçen sene bu aralarda yaşadığımız şeylerin? Bir düşünün bakalım. Yani sabaha kadar hukukçuların üzerinde sallanan o Damoklesin kılıcı ne anlama geliyor? Neden böyle bir operasyon yapıldı? İşte onun hepsinin manasını göreceksiniz. Geçen yıl tekrarlanan bir seçim. Hatırladınız mı? Hani biri vardı ya, adının hiçbir önemi yok. Gerçekten boşluğunun önemi var. Adana'da boş beleş derler böyle bir tipe. Gerçekten boş beleş bir tip. Çıkıp demişti ki hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. Ne oldu? Anlamı şuydu aslında. Bir şey olmadı ama biz boşluktan yararlanarak araya bir şey sokuşturacağız. Neydi o? Bilmiyoruz ki. Binali Yıldırım söylemişti, hatırlıyor musunuz? Nasıl kaybettik bu seçimi diye soran genç bir seçmene çok basit. Çünkü çaldılar demişti. Çünkü çaldılar. Üzerinden bir yıl geçti. Siz bir hukuk insanının, bir savcının, bir dakika ya, Binali Bey bir dakika, siz bu ülkede başbakanlık yapmış adamsınız. Sizin bahsettiğiniz bu hırsızlık nedir diye sorduğunu duydunuz mu? Bir savcının ya, bir savcının, bütün Türkiye'yi düşünün, bir savcının, duydunuz mu? Çok basit çünkü çaldılar, sormadı. Gerçi böyle bakacak olursak 5 sene önce, bundan 3 hafta önce, 5 sene 3 hafta önce aynı soru sorulduğunda, yani aynı iddia gündeme geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönemki Melik Gökçek ile ilgili olarak Bülent Arınç'ın hırsız ve FETÖ'cü dediğini hepimiz duyduk. 5 yıldır bir tek savcı konuşmadı. Bir tek savcı sormadı. Siz kime diyorsunuz ya? Ya elinizde bir şey varsa lütfen verin. Ama bütün bunların ötesinde unutturulmaya çalışılan bir gerçek var. Geçen sene bugün biz mesela devletin resmi haber ajansının, Anadolu Ajansı'nın talimatla çalışmasının yeni bir seçime nasıl uyarlanacağını da görmüştük. Çünkü bir sene önce 31 Mart seçimleri yapıldığı gece Anadolu Ajansı iktidarın talimatıyla seçim sonuçlarını açıklamayı durdurmuştu. Reddedebilecek var mı bunun içinizde? Yok. Aynı Anadolu Ajansı bir sonraki seçimi de Binali Yıldırım'ın ağzından rakibini kutluyorum sözüne kadar tek bir işaret vermedi. Sonra kabul ettiler. Kabul etmek zorunda kaldılar. Niye biliyor musunuz? Çünkü tam 807 bin fark yediler. Az buz değil. Az buz değil, gerçekten iktidar partisinin yaşattığı, bildiği, gördüğü bir şey. Ama daha önemlisi ve daha ağırı şu ki 18 yıllık iktidarın ardından kütür kütür tokat yedi iktidar. Hem de İstanbul gibi bir yerden. Konuştuk ya, paranın, musluğun kafası kopartıldı. Kafası bir daha akmamak üzere. Ve o günden bugüne kendine gelememiş bir iktidardan söz ediyoruz biz. Bir yıl önce bugün. O günden bugüne kendine gelemedi. Hala kafası kopuk tavuk gibi sağa sola koşturup duruyor şu anda. Yayın arasında o kadar çok mesaj gelmiş ki. Tunç Soyer'in sözleriyle ilgili konuşman yanlıştı. Yani sözlerinin tamamını izlememişsin. Yo, tamamını izledim mi okudum? Tamamını. Ama daha önemlisini söyleyeyim mi size? Bakın, ben bununla ilgili sözlerimi İbrahim Kaboğlu Hoca ile ilgili de söylemiştim. Şu anda bu kadar çaresiz durumda bir iktidarın eline, gündem oluşturma gücü artık -3 olan bir iktidarın eline koz veriyorsunuz siz ya. Koz, konuşturacak hiçbir şeyleri yok. Bakın, ben tanıyan, bilen ve bu alanda çalışmış bir insan olarak söylüyorum size. Ben kalıbımı basarak sizi temin ederim ki her MYK'da Tayyip Erdoğan bütün genel başkan yardımcılarını, grup başkan vekillerini, gençlik kollarını, kadın kollarını, tamamını sürekli olarak gündem için madde bulun diye uyarıyordur. Adım kadar eminim buna. Konuşturabildikleri bir şey duydunuz mu siz? Son bir yıldır bana bir tane gündem maddesi söyleyin. Bir tane. Deyin ki evet, bak AKP bunu gündem yaptı. Yapamazsınız ki. Konuşulan tarihi bir gerçeklik. Doğru. Geçmişte İzmir konuşuluyor. İzmir'in parası konuşuluyor. İscoin konuşuluyor. Hani bugün Bitcoin hikayesi var ya, onlar konuşuluyor. Ya sorum şu, çok basit. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Yani İzmir'le ilgili tarihi gerçek, gerçekten bütün insanlığın beklediği, ayakta alkışladığı tarihi gerçek bu mudur Sayın Soyer? Bu mudur, soruyorum size. Bunu pek çok gazeteci söyleyemeyecek. Niye biliyor musunuz? Kimi yandaş olduğu için. Hani sosyal demokrat, CHP'li, İzmirli, İzmir'e yakın falan filan. Söyleyemeyecek. Aman kırmayalım, aman ilişkimiz bozulmasın. Kimi tam karşıda olduğu için. Ama ben size açık yüreklilikle şunu söyleyeyim. Bunun adı, tam karşılığı belagatin şehvetidir. Eğer sizi çok insanın izlediğini, dinlediğini düşünürseniz bir süre sonra kendi sesinizi duymaz olursunuz. Hatırlıyor musunuz? 5 yıl önce burada bu yayınlar başlarken konuşmuştuk bunu. Belagatin şehvetidir bu. İnsanlar sizi dinliyorlar. Sözlerinizden hikmet çıkartıyorlar diye düşündüğünüz için bunları saçma sapan bir şekilde gündeme getirirsiniz. Gerek yok kardeşim. Gerek yok. İzmir'le ilgili tarih konuşuluyor. Ben de farkındayım bunun. İbrahim Kaboğlu bütün dünyanın saygı duyduğu bir insan. Bir akademisyen, bir hukukçu, bir insan hakları savunucusu. Ne gerek var? Söylemeye çalıştığı şeyin Sultanahmet ibadete kapatılsın falan filan diye olmadığını hepimiz biliyoruz. Kastettiği bu değil ki. Ama siz gündemsiz kalmış insanların eline malzeme veriyorsunuz ya. Ya biliyorum, lütfen bakın bunu söyleyip durmayın. Dün ben oturup o konuşmanın tamamını izledim. Altından yazılı dökümünü izledim, okudum onu. Ya bana anlatmayın bunu. Ben farkındayım. Sorumun arkasındayım. Niye ya? Ya niye kardeşim, niye? Bunun karşılığı belagatin şehvetidir. Siz sözünüzde hikmet arıyorsunuz çünkü. Bir süre sonra etrafınızda goygoycular o kadar artıyor ki, evet efendim, sepet efendim, aman efendim, harikasınız efendim, hikmet yumurtladınız efendim, süpersiniz efendim, coşuyorsunuz. Gerek yok ki ya. Gerek yok kardeşim. Sonra savunurken bunları söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa söylenecek şey çok basit. Tarih konuşuyoruz kardeşim. Tarih konuşuyoruz biz. Ama burada söylediğiniz sözler, o ifadeler, aradan çekmişsiniz diyor mesela Tunç Bey. Aradan çekmişsiniz. Montajlandı, montajlanmadı işine girecek değilim. O profesyonel incelemeyi yapmadım ben. Yapılırsa anlaşılır, çok zor bir şey değil o. Ama şu sözü söylediğiniz, İscoin çıkartmak, bayrak üzerinden gitmek, ya böyle bir dönemde gerçekten bunun konuşulması şart mı? Bir daha soruyorum. Hani savunuyorsunuz ya burada. Yapmayın gözünü sevinmiyor. Ya. Yapmayın ya, buna ihtiyaç yok ki. Bu boşluk aynen öyle işte. Bak Gurbet Alan yazmış. AKP bu yüzden iktidarda. Bu iktidarın eline koz değil, resmen hani oynadığınız kingse eğer, kozu siz söyleyip onun elindeki 12 parça kağıda atıf yapıyorsunuz. Ya bu saçmalık, saçmalık kardeşim. Hiç ihtiyaç yok böyle bir şeye. Zaten Türkiye tamamen kullanılmış, ayrışmış durumda falan. Ya biliyorum, bakın hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Demin konuştu, 5 gün önce oldu. Biliyorum. Dün sosyal medyadan açıklama da yaptı zaten. Bu değil sorun. Lütfen cümleyi anlayın. Buna ihtiyaç var mı? Sorun bu benim. Ne gerek var ya? Ne gerek var? İzmir'in konuşulacak sorunu bu kadar mı gerçekten? Bu mu yani? İzmir üzerinden geyik çevrilirken geçmişteki bayrağı, geçmişteki parası falan mı konuşulacak? Bu mu İzmirlilerin sorunu? İzmir'de yaşayanları soralım. Bu mu gerçekten sorununuz? Söyleyin bana. Bakın bir daha söylüyorum. Ben sözümün arkasındayım. Bunun adı belagatin şehveti. Bu sizin iyi insan olup olmamanızla alakalı bir şey değildir. Çok iyi bir insan, çok iyi bir belediyeci, çok düzgün bir kişi olabilirsiniz. Ama bir süre sonra sesinizi duymamaya başlarsanız eğer, gideceğiniz yer burası. Bu siyaset de çok handikaplı bir iştir. Ve maalesef goygoyla insan bu hale gelir. Bir süre sonra aynı şeyleri tekrarlayan insanlara dönersiniz. İhtiyaç yok buna ya. Hele şöyle bir dönemde hiç ihtiyaç yok. Yani İzmir'in altyapı sorunları yok mu? Ben de onu, bakın hala aynı şey oluyor ya. Sordular Ünsal Bey, o da cevap verdi. Ya şunu söylemek çok mu zor ya? O sordular, cevap verdi. Bulunduğu yerden, Meclis Genel Kurul kürsüsünden. İbrahim Hoca'ya, İbrahim Kaboğlu'na kim sordu? Bunda direnişin bir faydası yok sevgili dostlar. Anlamsız bu. Geçmişte böyle olmuş. Ya buna ihtiyaç yok. Ben oradan milli manevi değer çıkarsın demiyorum. Hani bu sorulduğunda mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bellidir, sınırları bellidir. Bu goygoya ihtiyaç yok. Ama siz cümleleri bağlarken geldiğiniz yer, arkadaşlar onu da araştırıyorlar. Bence hala bir bayrağı olmalı, parası, iskoin falan derseniz. Bu saçmalığı yaparsanız gideceği yer burasıdır. Kime savunduracaksınız? Buyurun savunun. Buyurun savunun. Televizyon ekranına çıkıp bunun karşısında görüş ifade eden çapsız adamlar, ilk yayında ne konuştuk? Bakın bugün Metin Feyzioğlu'nun kendisiyle ilgili eğer bir değerlendirme yapacaksa söylemesi, düşünmesi gereken şey şudur. Ya ben AKP'li Cahit Özkan'la aynı seviyede bir hukukçu muyum? Aynı şeyi savunuyorsun çünkü şu anda. Tunç Soyer'e baktığı zaman Tunç Bey'in de aynı şeyi düşünmesi lazım. Sen niye girersin bu tartışmalara ya? Ne anlamı var bunun? Saçma sapan. Bakın söylüyorum, 18 yıl sonra, 18 yıl sonra gündemsiz kalmış bir iktidardan söz ediyoruz. Son bir yıldır ağzını açıp gündem oluşturabilecek tek bir cümle kuramadı. Çabalar hepsi boşa gitti. Sallayan yok. Sallayan yok. İş artık öyle bir saçmalığa geldi ki, ya koskoca bir cumhurbaşkanı yalan söylüyor ya. Çıkıp diyor ki dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemiz an meselesi. Bak bu yıl ben, biliyorsunuz hani hasbelkader ekonomi okumuş bir adam. AKP iktidara geldiği zaman Türkiye 2002 yılında, ki 2001'de, yani 99'dan başlayarak aslında devam etmişti ama 2001'de çok ağır bir kriz yaşadık biz, biliyorsunuz. Bankalar kapandı, patladı, çatladı falan. Ama ona rağmen biz dünyanın 17 büyük ekonomisi arasındaydık zaten. Bugün geldiğimiz yerde biz 19'uncuyuz. Bizim şu anda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmemiz için bizim altımızdaki 9 ekonominin olduğu gibi çöküp oyun dışında kalması gerekiyor. Anlatayım. Bakın bir ekonomist olarak söylüyorum ben size. Bu yalan bile değil artık. Saçmalık. Karşınızdaki kitle buna inanıyor. Ve siz bu insanların karşısına çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki tarihte İzmir'in parası vardı, bilmem nerede bayrağı vardı, orada şu su vardı, burada bu su vardı. Bu insanları anlatıyorsunuz mu? Tekrar soruyorum, gerek var mı? Hala bakın, Fatma Korucu demiş ki Tunç Bey sabah tekrar anlattı, turizmcilerle yapılan toplantıda çıkış yolu ararken yapılan konuşma kesip bağlamından kopartılıyor. Ya Fatma, ben derdimi mi anlatamıyorum? Bunların hepsini biliyorum. Dün sosyal medyada yazdı zaten gece bunlar Tunç Bey. Hepsini yazdı, açıkladı. Bunların kusura bakmayın ama manası yok. Mal batıya kaydıktan sonra artık çok geç. Siz istediğinizi söyleyin, istediğinizi anlatın. Anlatabiliyor muyum? Yaşanan, hani hep konuşuyoruz ya, algının, olgunun önüne geçtiği bir ortamda yaşıyorsunuz ve manasız bir iş yapıyorsunuz ya. Yani şu anda Tunç Soyer'in İzmir'le ilgili kamuoyunun önüne çıkma gerekçesi bu mu olmalıydı? Soruyorum size. Ve öyle bir medya yapısından bahsediyoruz ki, bakın size bir şey göstereceğim. Bir, yani gazeteci olarak utanmak, dün akşam Enver Aysever'le de konuştuk. Gazeteci olarak utanmak. Ben bunlardan utanmıyorum. Çünkü bu insanların geliş sebebi olanlar utanmalı. Yani Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in içine sokanlar utanmalı. Ekrem İmamoğlu belgeselinde Akif Bekir'e söz verenler utanmalı. Bunlardan ben sorumlu değilim. Ama şu benim içimi yakıyor ya. Türkiye'de baro başkanları yürüyerek Ankara'ya geliyorlar. 200 metrelik sembolik bir yürüyüş yapmaları engelleniyor. Darp ediliyorlar. Aç bırakılıyorlar. Sabaha kadar susuz bırakılıyorlar. Bakın Hürriyet gazetesinde bu haber yok mu? Var. Baro başkanları Ankara'ya alınmadı. Yanında onun iki katı büyüklüğünde, iki demeyeyim, 1,5 katı büyüklüğünde bir haber var. Bulgur varken neden kinoa yazıyor? Siz yargının sorununu, avukatların sorununu bulgur kinoa kıyaslamasına getirilmiş bir medya ile uğraşıyorsunuz. O yüzden bu saçmalıkları yapmamanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu saçmalıkların olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar olduğu anda artık geçmiş olsun. İstediğini söyleyin. Ahmet Hakan bu gazetenin genel yayın yönetmeni. Baroların yürüyüşünü yazmamış mı? Yazmaz olur mu? Bakın okuyayım size. Baro başkanlarını Ankara'ya sokmamak. Lütfen dikkatli dinleyin. Dün sabah söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Anayasanın 34. maddesi çok açıktır. Önceden haber vermeksizin eğer içinde suç, şiddet, övücülük ya da bunu barındırmak gibi eylemler yoksa önceden haber vermek için gösteri ve yürüyüş yapabilir insanlar. Anayasa 34. madde. Baro başkanları Ankara'ya girmiş olabilselerdi şu ilk şey olacaktı. Dikkat! 1. Demokratik bir eyleme müdahale edilmemiş olacaktı. Demokratik bir eylemin yapılması mümkün olacaktı. Demokrasi kazanacaktı. Tebrik ederim. Aynı cümleyi uzatarak söylemek büyük başarı. 2. Hükümet açısından olumsuz bir görüntü ortaya çıkmamış olacaktı. Hatta baro başkanlarının eylemi bu denli ses getirmemiş olacaktı. Yani hem demokrasi açısından hem de hükümetin çıkarları açısından baro başkanlarını Ankara'ya polis müdahalesiyle sokmamak yanlış olmuştur. Çok teşekkür ederiz ya. Ben aydınlandım. Vallahi yemin ediyorum artık beyaz ışığı gördüm. Ben bundan sonra benim filan olmam. Vallahi siz gidin. Beni bırakın, ben onları oyalarım. Yani benden bir cacık olmaz artık. Olmamış diyor. Yani özetle bu. O yüzden de kendi yönettiği gazetenin birinin sayfasına bunu koyuyor. Yanına bulgur yerine kinoa bir yapıyor onun 1,5 katı büyüklüğünde. Ve siz böyle bir medya düzeninin içinde konuşuyorsunuz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Biraz daha açıldı mı acaba? Herkes ağzından çıkanı çok iyi tartmak zorunda. Çok iyi tartmak zorunda. Bizim ekstra sorumluluklarımız var artık hepimizin. Mücadele sadece demokrasi mücadelesi. Dün akşam öğleden sonra başlayan, akşam yaşanan şeyin adı bütün sözlüklerde faşizmdir. Düz faşizmdir hem de. Avukatlara dün yapılan bütün topluma yapılmıştır. Ve biz böyle bir iklim yaşarken tartışmalar bunlar olmamalı. Biz demokrasi çatısı altında birleşmeliyiz. Demokrasiye inanan herkes. Ama bu ayrışmalarla, bu saçmalıklarla hiçbir yere gitme şansımız yok bizim. Başka ne var gazetelerde? Cumhuriyet'in bugünkü manşeti adalete barikat. Baro başkanlarının Anıtkabir yürüyüşü engellendi. Feyzoğlu yine yalnız kaldı. Baro başkanları bizi Ankara'ya sokmayanlar yürüyüşümüzün ne kadar haklı olduğunu gösterdiler dedi. Doğrudur. Müdahalenin olduğu saatlerde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, Anıtkabir'de diğer başkanları bekleyen 15 baro başkanıyla Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Takipçi kasıyorsa demek. Engellemeyi duyan tüm başkanlar Ankara girişine geldi. Başkanları yalnız bırakan Feyzoğlu, krizi aşmak için yetkililerle görüştüm savunması yaptı. Yani görüşmeler yapıyordum. Neyle görüştünüz? Telefonla. Eskişehir yolunda çekmiyor mu telefon? Çekmez. Bazı yerlerde olur. Doğrudur. ABD devreye girdi. Sebep? Mısır'ın müdahale çıkışı yaptı. Libya'da tansiyon hızla yükseliyor. Libya dünyanın yeni gerginlik alanı. Dünyada Orta Doğu üzerinde oynanacak yeni oyunun satranç tahtası. Böyle de konuştuğum zaman ben kendimden soğuyorum ya. Kartlar yeniden dağıtılıyor falan. Var ya öyle tipler. Çıkıyor uluslararası analiz kasıyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Lan ne kartın yeniden dağılması? Kurpiye değişti. Adam kumarhanedeki bütün aletleri değiştirdi. Kart dağıtılıyormuş. Rusya'nın sıcak denizlerinin meyvesi. Ya ben çocuktum çocuk, bak yeni sünnet olmuştum da. Ben o zaman duymuştum o sözü. Rusya'nın sıcak denizlere inme. Vallahi tebrik ediyorum ya. Çok büyük uluslararası analiz bu. Yemin ediyorum yani şeytanın aklına gelmez. Nasıl yaptın ya? Lord Kinos gibi adamsın. Yemin ediyorum. Ha, Emrah'ın, sevgili Emrah Elçi bana söyledi. Oyun büyük. Büyük fotoğrafı görelim. Ve bu düzeyde uluslararası analiz kasılan bir ülkede medyada yok. Eskiden düşünsenize bunları yazan insanları, yani ben şimdi düşünüyorum da böyle hani aynı dönem çalıştım, aynı yerlerde değil. Ama mesela bunları anlatan insanları düşünüyorum. Şu anda var ya o insanların bugünün gazetelerinde çalışması zulüm ya. Zulüm. Sevgili Altar yazmak, soğuk denizler soğuk ellem. Vallahi öyle. Muhtemelen Rusya'nın denizi soğuk olduğu için sıcak denizlere inmeye çalışıyor. İniyorlar aslında her sene Alanya'ya, Antalya'ya falan. Doğrudan sıcak denize iniyor önünde. Tek uçuş Moskova'dan var. Laps diye geliyor. Efsane valla. Adam bunu anlatıyor. Ya bütün dünya toplandı şu anda. Bakın bu sorunun içinde tek bir başlık yok. Burada mesela Mısır'daki Müslüman kardeşler sorunu var. Orta Doğu'nun içindeki Hamas-Hizbullah sorunu var. Oradaki hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyindeki yeni yapılanma var. Kürt sorunu var. Bunların tamamının olduğu bölgede Rusya'nın sıcak denizleri, lan bırak ne sıcak denizi artist. Ya sizden rica ediyorum gözünü seveyim böyle tipleri izlemeyin ya. Vallahi billahi sonra kendilerini bir şey zannediyorlar. Geçen nerede gördüm ben unuttum. Hüseyin Hoca kulakları çınlasın. Hüseyin Bağcı'nın bir bakışını yakaladım. Biri konuşuyordu böyle bir kütle. Konuşan kütle bulmuşlar. Öyle bir bakışını yakaladım ki hani böyle yayıncılıkta kelebek denir ona. Öyle değil ya. Öyle değil. Konandan değil bu. Ekran bölünür böyle 3'e 4'e. Ona kelebek denir. Hüseyin Hoca'nın, Hüseyin Bağcı'nın bakışını yakalamışlar. Bakın yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Hani bir necaset kütlesine bakar gibi bakıyordu. Ne diyor bu diye böyle. Ne diyor, konuşan bir kütle var. Gözünüzü seveyim seyretmeyin ya. Bu kadar saçma sapan bir şey hayatımda görmedim ben. Al Sabah gazetesi. Bugün sabahta. Allah'ım ya. Ya hakikaten biz sınavımız bu herhalde bizim ya. Sabahtaki bugün. Yok ne diyor budan daha çok Sibel Hanım, bu nasıl diyor diye, yani bir kütle nasıl konuşuyor diye bakıyor. Konuşan bir kütle var yani, bir öbek konuşuyor. Bugün sabahın magazin haberi efsane. Bıçakladım ama barıştık, takdir sizin. Buyur abla. Bıçakladım evet ama barıştık, takdir sizin. Deli galiba muhtemelen. Bak şimdi. Sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladığı için aranan Azeri asıllı manken Günay Musayeva nihayet ifade verdi. Nihayet, beklenen bir ifade miydi bu? Yok, savcılar bizde beklemez. İfadeye çağırır. İfadeye çağırır. Gelmezsen tutar kolundan gitti. Biz hep öyle gördük. 91 yaşında İlhan Selçuk böyle alındı mesela sabah 5:05'te. Beklenen ifade. Dikkat! Taha bana vurunca kendimi korumak için onu bıçakladım. Ama barıştık. Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Vallahi ben sizi seviyeli beraberliğinizle baş başa bırakıyorum. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamını erdirsin. Yani artık tamamı siz seçin. Nasıl istiyorsanız. Buyurun, Sabah gazetesi manşet. Hazır mıyız? CHP'li Soyer'in bölücülük planı. Ney? CHP'li Soyer'in bölücülük planı. Buyurun. Ya Sabah gazetesinin yazacak hiçbir şey yok kardeşim. A Haber'in anlatacak hiçbir şey yok. Ve koz veriyorsunuz bu insanların ellerine. Gündem. Of. Of efendim. Tarihsel haklarımızı çiğnemeyeceğiz. MHP lideri Bahçeli Libya konusunda Fransa, Mısır ve Körfez ülkelerine sert çıktı. Oldu, devam edelim biz. Sabah böyle. Başka. Sözcüye bakalım. Savunma bu haldeyse vay vatandaşın haline. Avukatlar adalet bekliyor. Savunmanın temel ayaklarından biri olan avukatlar baroları bölecek düzenlemeye tepki için Ankara'ya yürüdü. Ancak kente alınmadılar. Arbede yaşandı. Demirel hatırlatması yapılmış haberde. Niye rahatsızsınız? Yollar yürümekle aşınmaz. Takati olan yürür. Varsın yürüsünler. Dün hatırlıyor musunuz size sabah okuduğumu? Hani 28 Şubat döneminde kalkın İstanbul'dan Ankara'ya yürüyelim teklifini. Kimin verdiğini o teklifi. Hatırlıyor musunuz? Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. İşte FETÖ'nün Almanya'daki karargahı. Amerikan ordusu ve NATO'nun kullandığı tesiste ağırlanmışlar. Çok şaşırdım. Gerçekten. Vay arkadaş ya. Bursa'yı sel aldı. 5 kişi öldü. 1 kayıp. Ya ne kadar acı manzara görüyor musunuz? Hala bir genç kızı arıyor herkes. Hala. Ama ortalığa baktığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz ki doğanın ırzını öyle bir geçtik ki biz insanoğlu. Bugün yaşananların hiçbiri sürpriz değil maalesef. Hiçbiri. Şehirler, devasa yapılar, iğrenç, aşağılık TOKİ binaları, çirkin, hepsi birbirinden çirkin. TOKİ binaları, dev kuleler, bir takım görgüsüzlerin inşa ettiği, milyonlarca dolara sattığı dev kuleler. Şimdi yağmurun toprakta değecek yeri yok ya. Yeri yok. Asfalta düşüyor yağmur. Olan yerlerde de onları da satıyoruz. Hidroelektrik santraller yapıyoruz. Jeotermal santraller yapıyoruz. Dereleri kurutuyoruz. Derelerin yataklarını değiştiriyoruz. Önlerine setler çekiyoruz. Tarım arazileri satılıyor, apartmanlar yapılıyor. İnsanoğlu hala bundan bir ders almıyor zerre kadar. Sonra olaylar yaşanıyor. Ağlıyoruz falan, üzülüyoruz. Bir genç kız aranıyor. Bir gün hukuk ablukada diye çıkmış bugün. Aynı haber orada da var. İktidar yargıyı ele geçirme hamlesinde son darbeyi savunmaya vurmaya hazırlanıyor. Baroları ele geçirme yasasına karşı avukatlar tüm ülkede ayağa kalktı. İsyan etti. Savunmanın Ankara yürüyüşü kısa sürede tüm Türkiye'nin adalet ve demokrasi aykırışına döndü. Ben böyle bir dönüş görmedim ama yani inşallah döner. Orada size katılıyorum ama ben böyle bir dönüş görmedim. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Hak ihlali davalarına 67 milyon lira ödendi. Neden? Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalleri nedeniyle 8 yılda yurttaşlara 67 milyon lira tazminat ödemesine karar verdiğini bildirdi. Soru ya niye? O zaman niye hakkını ihlal ediyorsun yurttaşın? Bak saçmalığı görüyor musun? Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı veriyor. Parayı kim ödüyor? Hükümet. Devlet. Devlet parayı nereden kazanıyor? Vergiden. Yani sen ben topluyoruz. Bizim paramızla içimizden birine yaptığı haksızlığın bedelini ödüyor. Yapma. Yapma. Ama işte hukuk, adalet herkese lazım diyoruz. Sonra bakıyoruz kimse ortada yok. Yayına girmeden önce gördüm. Sevgili Yalçın, Yalçın Karatepe yazmış. Dün yaşanan hukuksuzlukla ilgili siz herhangi bir hukuk fakültesinin açıklama yaptığını duydunuz mu diye. Ben duymadım. Ama hatırlıyor musunuz ben 3 sene önce burada yayında demiştim ki şimdi ekonomi diplomalarını yakma zamanı. Çünkü yalan söyleniyor bize. Açıkça diyebilmelik ki insanlar sen ekonomistsen ben değilim. Ama ben ekonomist olduğum için sen yalan söylüyorsun. Çünkü sen anlamıyorsun bu işten. Kaç kişi söyledi bunu? Kaç kişi? Televizyon ekranlarına çıkıp bas bas bağıran soytarıların karşısına kim geçebildi pandemiden önce? Olmaz olmaz galiba. Bundan hiçbir şey olmaz lan. Ne olacak? Sarırka dokunuyor bu. Hiçbir şey olacak, geçecek bu. İnsanlar öldü. 5000 insan kaybettik. Biz sadece. Biz. Vaka sayımız yükseliyor. Kaç hekim karşısına çıkabildi? Bülent Çık'ın yaptığı zaman kanserojen madde yiyoruz. Sağlık Bakanlığı bu raporları saklıyor, yayınlanmasını engelliyor dediğinde siz tabip odalarının ortaya çıktığını, konuştuğunu falan gördünüz mü arkasında? Türk Tabipleri Birliği biraz durmaya çalıştı ama kaç hekimin bireysel olarak Bülent Çık'ın arkasında durduğunu gördünüz? Bizim sorunumuz bu zaten. Bizim sorunumuz bu. O yüzden hani burada diyor ya Bir Gün gazetesinde Ankara yürüyüşü kısa sürede tüm Türkiye'nin adalet ve demokrasi aykırışına dönüştü. Öyle bir şey olmadı ya. Kandırmayalım kendimizi. İnşallah dönüşür o başka. Ama öyle bir şey yok. Hiç kandırmayalım. Kendimizi yemeyelim ya. Bu goy goy. Öyle olmuyor maalesef bu ülkede. Üstelik savunmanın kendi hakkı olduğunu bilmesine rağmen. Evrensel savunma direniyor diye çıkmış ama bugün sürmanşeti çok daha önemli aslında. Ragıp Zarakoğlu'nun yazdığı Makus Kader'den Kaçış Yok başlıklı yazı hatırlıyor musunuz? Erdoğan'la ilgili. O yazıyla, o yazıdan hareketle basın ilan kurumu Evrensel Gazetesi'ne rekor bir ceza vermiş. 45 gün süreyle resmi ilan ve reklamlar kesilecekmiş. 45 gün. Ne demek bu? Öl diyor. Öl. Öl kardeşim, sana reklam meklam yok. Savunma direniyor. Evet. Sel 5 can aldı, Erdoğan kader dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan can kayıplarını kadere bağladı. Vallahi işte karar senin kardeşim, buna kader diyorsan sana kader diyen insanlara ne kaderi ya, bu yapılaşmadan kaynaklanıyor diyebiliyorsan eğer dersin. Diyemiyorsan o zaman sen de kadercisin. Ağlama o zaman ya. Kaderimmiş çekerim diyeceksin en fazla. Ya inanmıyor musun? O zaman şunu yapalım hemen. Hürriyet gazetesinin manşetini söyleyeyim sana. Efsane manşet, tarihe geçti ya. Vallahi billahi tarihe geçti. Bulgur mu kinoa mı? Bu. Bence en önemlisi bu. Bulgur mu kinoa mı? Ha ben bulgurcuyum, o ayrı. Ama yani çok önemli sorun bu. Adım adım Ovaköy, Yeni Şafak'ın manşeti. Irak'ın kuzeyinde Akurk'tan Haftanin'e ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri, batıda en kritik noktadaki Ovaköy'e doğru ilerliyor. Ovaköy kapısı, güneydeki Fişabur ve daha derinlerde Sincar üzerinden terör örgütünün Suriye koridorunun kesilmesi için stratejik nokta olarak öne çıkıyor. Körfez Mısır'ı parçalayacak. Bak Mısır ve Libya haberleri böyle çıkıyor. Niye? Ya gündemi yok, gündemi. Adamın yazabileceği hiçbir şey yok. İttir sürttür aynı şeyleri öne çıkartıyor. Yok. Yok. Etki yaratmıyor ki artık kamuoyunda. Bir senedir ne konuşuyoruz? Ya vatandaş cebine dokunuyor. Olmaz olsun böylesi diyor. Bu kadar. Sen istediğini yap. Sel Bursa'yı yıktı geçti. İktidarın payı var mı bunda? Yapılaşmada, çarpık kentleşmede, Var mı payı? Yok canım, ne alakası var değil mi? Ayasofya'da turnike ayıptır akşam. Ayasofya manşetimiz vardı bizim, hatırlıyor musunuz? Ne oldu ona? Bak söylediğim bu işte. Ayasofya bile gündem olmadı. Ayasofya bile gündem olmadı. Bir haftası var daha. Çıkacak karar. Önümüzdeki hafta, yok bir sonraki hafta. Çıkacak karar. Ondan sonra bir tur daha köpürtmeye çalışacaklar. Tutmadı ki. Bak 15 gün önce burada konuşurken ne dedim ben? Ayasofya gündemi geri çekilebilir. Çünkü onun turistik karşılığı var. Para para. Paraya dönüyor. Ama köpürtülecek mi? Köpürtülecek. Şu gündemsizlikte adamın eline iş veriyorsun sen ya. Adalet Bakanı Gül, Ayasofya'nın Fatih Vakıfnamesi gereği cami olduğunu belirtip Ayasofya'ya turnikeyle girilen tek cami bu ayıp kalkmalı demiş. Vallahi bravo. Çok güzel. Geçen yıl bundan 10 gün önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ki partinizdendi, eski başbakan Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin kayıp gerekçesini çünkü çaldılar diye açıklamıştı Sayın Bakan. Ne yaptınız o günden bugüne kadar? Ayasofya turnikeyle girilen tek cami bu ayıp ortadan kalkmalı. Millet ağaç ağaç diyor yani. Gördün mü? Gündemi yok ve sen bu adamı besliyorsun. Elinle. Sonra çıkıp insanlar diyor ki Anonis abi öyle değil, şöyle yapmış aslında. Yani açıklamasının içinden şurası çıkartılmış. Anlatabiliyor muyum? Neyse ki şu güzellik var ya. Hele geçmişe döndük ki biz, eski normal. Ailemizin doktoru var. Üzüm iki gözüm haberi var. Vallahi bak takvimde üzüm iki gözüm. Emekliye ne kadarmış? Ha, yaşlıya ayda 2227 lira. Niye? Yaşlıya. Sevinsin. 65 yaş üstü vatandaşlara destek Temmuz'da 2227 liraya çıkacak. Niye? Sevinsin ya. Biz çok seviyoruz vallahi. Önce tekrar Allah aşkına habere gel. Uzmanlardan, anladın sen onu, uzmandan. Uzmanlardan YKS adaylarına tavsiyeler. Hazır mısın? Önce tekrar, sonra ıhlamur. Ney? Önce tekrar, ders tekrar. Evet, sonra ıhlamur. Tekrarla ıhlamurun alakası ne hocam? Çok özür diliyorum ya. Vallahi ben haberde ilerleyemiyorum. Tekrar ettikten sonra ıhlamur itince daha mı çok yerleşiyor? Ihlamur baskılıyor mu yani o gitmesi gereken yere doğru? Perşembeye kadar konu tekrar yapın. Bak aman diyeyim, etrafınıza bakın. Evde hafta sonu YKS'ye girecek çoluk çombak vardır. Dinlemesinler, kafası bulanır. Perşembeye kadar konu tekrar yapın. Her gün bir adet deneme sınavı çözün. Uykudan önce Melisa çayı ve ıhlamur için kahvaltısız çıkmayın. Bu mu? Bu yani başarının formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de ıhlamur. Aman diyeyim ha, vallahi billahi yanınıza. Hocam bunu yapıyorsun. Bak böyle Boğaziçi elektroniğe girmiş insan var benim tanıdığım. Ama ıhlamuru biraz fazla işte. Yani Melisa çayını da biraz fazla aldı. Uzunca bir süre açık sarı işedi. Çok. Yani artık ne kadar içtiyse tansiyon mansiyon yerlerde. Ama Boğaziçi elektronik. Girdiğini göremedi gerçi kendisi. Kafa bir süre yerine gelmedi uzunca bir müddet. Ama girdi. Eğer yani sayısalcı değilsen o zaman başka. Papatya çayı. Sözelcilere papatya çayı. İçiyorsun İstanbul Edebiyat. Direkt. Harbi söylüyorum bak. Bu ben gördüm bunu. Uzmandan ya. Tövbe illa. Ya Kardeşim ders çalışmadıysan, bak Melisa ağacını olduğu gibi sarılsan Melisa ağacına, olmaz o. Olmaz, gül yüzüm olmaz. Bunlar balon, drav bu. Önce tekrar sonra ıhlamur. Allah sizi davul etsin ya. Vallahi billahi. Özil ilan. Özel, özil. Müstözil. Bak şimdi. Çeşme Alaçatı'da iki katlı taş ev satışa çıkarıldı. Tek. Çeşme Alaçatı'ya gir, hemen solda. İki katlı taş ev varmış burada de. Hemen gösterirler sana zaten dövmeden önce. Hani Çeşme Alaçatı'ya gidiyorsun, taş ev arıyorsun. Her Alaçatı'ya gitmeden arasan yine bir şey. Alaçatı'ya gidiyorlar, orada arıyorlar bir de. Yarısı taş ev. Ama evin özelliği var. Fiyatının 3 milyon lira olduğu açıklandı. Evet. Emlakçı müşteri çekmek için şu notu yazdı. Yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil. İlanda şu yazıyor. Alaçatı Hacı Memiş'te 2 dakika, Hacı Memiş'e 2 dakika yürüme mesafesinde yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil ters dubleks. Lan böyle ev ilanı mı olur ya? Oluyor işte. Roka'nın gücü adına. İşte ya, işte İskadro yeniden topluyoruz. Vardı ya eski Amerikan filmlerinde. Böyle yani bir yerde oturur mesela, sandviç yerken karşısına bir anda biri oturur. Kasketli, böyle kafa önüne ilk gözlükler falan, güneş gözlüğü. Çıkartırlar ki hiç değişmemişsin. Hala bu boktan sandviçleri yiyorsun. E adamım bir sakin ol ya, ne oluyor falan diye sorar o dublaj Türkçesiyle. Karşıdaki der ki ekibi yeniden topluyoruz. Sana ihtiyacımız var. Bu onun gibi olmuş gazete. Gerçekten dönmüş ya. Tam aradığımız bıraktığımız yerde. Roka'nın gücü adına. Hocam o roka ile beraber tükettiğin biraz güç verir insana. Hani su koyunca beyaz diyen şey. Aman diyeyim, alkol dostunuz değildir sizin. Mümkün mertebe ağız yoluyla alalım. Roka'nın gücü adına. Üzüm iki gözüm. Mucize meyve üzüm sağlığa sağlık katıyor. Oh! Demir, bakır ve B vitamini içerir. Kolon kanserinden korur. Sindirim sorunlarını bitirir. Kabızlığı tedavi eder. Sindirim sorunlarını bitirdiği içindir o. Saç dökülmesini önler. Hipertansiyonu yok eder. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu. Kız o da var, gelmiş ya. Şeker hastasıyım. Dur ya dur. Özel hayat mı bitti? Evet. Özel hayatım bitti. Bana bir çare. Lan çok özlemiştim ya. Çok. Şeker hastasıysanız doktorunuz kesin vermiştir size o kağıdı. Vallahi bak ben hastanede gördüm onu. Broşür bırakıyorlar. İşte ya döndük. Peslong. Şezlong kaderi. Peslong. Niye? Ha tamam işte, tahmin ettiğiniz gibi. Bodrum'da sosyete 1000 liraya şezlong kiraladı. Vatandaş kahkahayı bastı. Oh! Bu para verilir mi? Şezlongla ne işimiz var? Ayağımız kuma bassın. Ağaç altı yeter bize. Oh! Canım cennette. Öyle derler demeyin siz. Ayağımız kuma bassın. Ağaç altı yeter bize. İşte halımız. Yok haberde bildiğin halı var. Vallahi bak. Kısıtlamalar kalktı. Evet. Herkes sokağa aktı. Çoğu ne maske taktı, ne sosyal mesafeyi uyguladı. Lan çok güzel ama şu aktıdan sonraki maske taktıdaki, hani Nazım'da vardır. Ara kafiye atar böyle bir. Ara kafiyedir o. Asıl uyağı oradan çakmaz. Çok iyi. Ne sosyal mesafeyi uyguladı. Pikniğe giden İstanbullularsa tonlarca çöpü Belgrad ormanına attı. Bazıları üzerinde oturduğu halıyı bile geride bıraktı. Ya gözünüzü toprak doyursun. Bu nasıl bir görgüsüzlüktür ya? Pikniğe götürdüğün halıyı mı bırakıyorsun oradan? Belli ki atacaktı. Birinin aklına geldi. Dedi ki ya gidelim piknikte sereriz. Orada da bırakır döneriz. Nasıl fikir ama? Yapmışlar bu öküzlüğü ya. Vallahi ya, böyle bir öküzlüğü yapmışlar. Halıyı unutmuş olamazsınız değil mi? Ya o zaman başka sorunlardan bahsetmemiz gerekiyor çünkü. Dürüp büküp omzunuza aldığınız şeyi unuttuysanız. Zoru başardık. Biz mi? Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medyadan mesaj paylaştı. Sen ne diyorsun? Adam mesaj paylaşıyor. Vatandaşlarımız sağlık, çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek... Bu ne ya? Vatandaşlarımız... Ha, sağlık çalışan... Lan senin yazacağın... Of! Vatandaşlarımız virgül, sağlık çalışanlarımız virgül, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk. Zoru başardık, şimdi önümüzde kolay olan var. Altımızdaki 10 ülke, özür dilerim, üstümüzdeki 10 ülke tamamen batarsa ilk 10 ekonomideyiz. Yemin ediyorum. Önümüz açık. Nurlu ufuklara doğru koşuyoruz. Ha, ışık var yani, tren midir tünelin sonundan? Ağzımızın üstüne trenin önündeki o demir parçası mı saplanacak? Yoksa yani gerçekten başaracak mıyız bilmiyorum. Devam edelim. Hayırsever ev bölümüne ayrı yazmış. Gaziantep'te Yüksel Keser eşinden kalan arsaya apartman yaptırdı. Evleri uygun fiyata sattı. Elde ettiği 2 milyon 250 bin liralık gelir de hastaneye bağışladı. Helal olsun be teyze. Vallahi bravo. Fizik profesörü büyücüye 100 bin lira kaptırdı. Büyük tuzak. Fizik profesörü. Dur. Ankara'da fizik profesörü Özlem Yeşiltaş fal baktırdı. Büyü var diyen dolandırıcıya kandı, 100 bin lira kaptırdı. Ya hanımefendinin bu saatten sonra söyleyeceği şey, fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum. Bence de gelmeyin. 100 bin lira mı verdiniz büyü için? Ya, beni ilgilendiren profesör olana kadar geçirdiğiniz aşama siz yani pozitif bilime inanmıyormuşsunuz o zaman. Vallahi. Niye okudunuz ki o kadar? Yazık. Yazık yani. Vallahi yazık. Ben sadece ona üzüldüm. Yoksa kandırdı, bilmem ne oldu. Geç bunları. Ömrünüzü vermişsiniz ya. Yazık, günah. Bir de ders anlatmışsınızdır insanlara inanmadan. Finans savaşları. Geliyor. Aile, korona ve sokak olaylarını bahane ederek birçok Amerikan şirketinin kendileriyle yürüyeceğini belirtti. İlk adım Apple'dan geldi. 11 mağazası kepenk indirdi. Koronanın tavan yaptığı New York mağazası ise açık. Büyük oyunu gördün mü? Ergün Diler yazıyor. Büyük oyunu gördün mü? New York'ta hala mağaza açık. Şşş. İstese onu da kapatır. Niye kapatmıyor? Bütün dünyayı 5 aile yönetiyor. Ciddi söylüyorum. 5 aile. Altıncısı yok. Vardı, altıncısında kayınbiraderler kavgalı, onlar tam bütün aile olamıyorlar. Bunlar sağlam aile. 5 aile yönetiyor. Ciddi söylüyorum. O düzeyde şahane bir yazı bugünkü. Yazının ben içeriğine baktım sabahtan. Ya tahmininizin ötesinde bir şey yok. Vallahi yok. Yani boş yere okuyup canımızı sıkmayalım şimdi. Evet, Tunceli'nin belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu korona pozitif olduğunu açıkladı dün gece. Geçmiş olsun diyelim biz de kendisine. Onun dışında Tarsun Belediye Başkanı da çıktı biliyorsunuz. Ama daha acıklısı şu. Vaka sayıları yükseliyor. İyileşen hasta sayısı vaka sayısının altına doğru ilerlemeye başladı ki bu sıkıntılı bir durum. Aman diyeyim, gözünü seveyim. Maskenizi takmayı ihmal etmeyin. Ne olur 900 lira cezası için değil. Öyle olması gerektiği için takın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü bu ülke için bizim çok güzel hayallerimiz var. Ve o güzel hayalleri farklı şekillerde kuruyoruz biz. Tek özelliği aynı ülke için, vatanımız için kuruyoruz. Ve birbirimizi dışlamıyoruz. Birlikte yaşayacağız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu zaten. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı buyurun. Patreon.com/salunlu. Buraya küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. 1. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsalunlu yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Oradaki abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona. Ya korkmayın, dokunun. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. Para pul yok. Ama onu tıklayarak, abone olarak diyeceksiniz ki ben bugünün abuk boktan medya düzenine mecbur falan değilim. Ben kendi tercihimle başka bir şey izlemeyi seçiyorum. Bir de yanında zil işareti var. Onu gördünüz mü? Heh, onun da anlamı şu. Eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Katıl diye bir düğme var artık. YouTube koydu onu oraya. Anlamı ne? Anlamı şu. Eğer isterseniz küçük katkılarınızla aylık olarak 5 lira 10 lira gibi katkılarınızla, en fazlası 60 lira galiba. Aylık böyle katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Zaten öyle bir mecburiyetiniz yok ki. Bu yayınlar hep parasızdı. Hep parasız olacak bundan sonra da. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.